Ayırım 7, sayfa 101. 10. Eve geldikten hemen sonra dayımı aramaya çıktık. Bazı martılar ölmüştü ama bu iş başkan ve adamları için genel olarak başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Adalıların bu tavrından sonra herhalde uzun süre böyle bir şeye kalkışamazlardı. Ne var ki Morsu'da dalgın dalgın otururken bulduğumuz dayım bu düşüncemize katılmıyordu. Annemin hazırladığı duyuruyu okudu, başını salladı, beğendiğini belirtti. Ama bu kadar iyimser olmak için bir sebep göremediğini söyledi. Başkan böyle bir iki denemeyle pes edecek bir adam değildi. Tam o sırada aklıma gelen parlak bir fikirle hemen heyecanlandım. Süper bir fikrim var dayı. Yarın herkese haber verip fıstık toplama işine başlayalım. Yine her yılki şenliklerimizi yapalım. Fıstıkları çuvallara doldurunca toplu akşam yemeğimizi yiyelim. Müzisyen abilerim gelsinler, dans edelim. Böyle neşeli bir ortamda başkan da unutulur gider. Onun martı savaşı da. Annem ve dayım kaygılı olsalar da fikrimi beğenmişlerdi. Sessizce başlarıyla onayladılar. Dayım benimle gurur duyduğunu göstermek için gülümseyerek sırtıma vurdu. Öğleden sonra gidebildiğimiz kadar çok eve uğradık. Komşularımızı ertesi gün hep birlikte fıstık toplamaya davet ettik. Ne yazık ki o akşam dilsiz arkadaşım evlerimize birer duyuru dağıttı. Daha kağıdı görür görmez bir aksilik olduğunu anladık. Duyuru adanın sahibinin kim olduğunu bir kez daha vurguluyor, fıstık ağaçlarının da adaya dahil olduğunu, dolayısıyla çamlardan tek bir fıstık bile toplanırsa bunun hırsızlık kapsamına gireceğini açıkça belirtiyordu. O sırada bahçede akşam yemeği yiyorduk. Dayım da bizdeydi. İlk şaşkınlığı üstümüzden attıktan sonra ne yapacağımızı düşündük. Dayım planlarımızda bir değişiklik yapmamamızı ve ertesi sabah kararlaştırılan saate fıstık toplamaya gitmemizi önerdi. Öyle de yaptık. Ertesi gün erkenden fıstık çamlarının gökyüzünü kapladığı o güzelim ormanın kuytuluklarına gittik. Elimizde ipler ve çuvallar vardı. 20 kişi kadardık. Adalıların tümü katılmıyordu bu işe. Ama 20 kişi de yeterliydi. Bizimle birlikte olanları yüreklendirmek ve diğerlerini de özendirmek amacıyla gitar ve flüt çalan abilerimden fıstık toplamak yerine müzik yapmalarını rica ettim. Onlar da neşeli havalar çalmaya koyuldular. Flütün sesini duyan orman kuşları da şakımaya başladı. Buna karşılık martılar görünmüyordu ortalıkta. Uçmuyorlardı bile. Derin bir sessizliğe gömülmüşlerdi. Ağaçlardan kozalakları topluyor, çuvallara dolduruyorduk. Daha sonra bunları güneşte kurumaya bırakacak, aradan bir süre geçince de kozalakları kırarak içindeki lezzetli fıstıkları çıkarıp paketleyecektik. Toplama işi öğlene kadar sürdü. Epeyce kozalak topladık. Güneş tam tepedeyken mola verdik. Yanımızda getirdiğimiz sandviçleri yemeye koyulduk. Tam bu sırada başkanın adamlarının bize doğru yaklaştıklarını gördük. Kendinize ait olmayan bir mülkte fıstık topluyorsunuz. Bu yasa dışı bir durumdur. Derhal dağılın dediler. Biz yıllardan beri bu işi yaparız. Burası hepimizin diye karşı çıktı büyükler. Ama tapu öyle söylemiyor dediler. Derhal dağılın. Ada sahibi söylemeden gitmeyiz. Biz zaten ada sahibinin isteğiyle buradayız. Buna yetkiniz yok. Var. Biz devletin güvenlik birimlerine bağlıyız ve bu adada ülkemizin bir parçası. Burada yasanın uygulanmasından biz sorumluyuz. Derhal dağılın. Yoksa ne? Adamlar bu noktada silahlarını çıkardılar ve bu emre karşı geleni tutuklama yetkimiz var dediler. Annem hemen önüme geçti. Dayım acı acı güldü. Bu adada hapishane bile yok. Hele bir karşı koymayı deneyin, var mı yok mu görürsünüz. İşler iyice çığırından çıkmıştı artık. Fıstık toplamayı bırakmaktan başka çaremiz yoktu. Çaresiz bir halde topladığımız fıstıkları da orada bırakarak ayrıldık. Dönüş yolunda hiç konuşmadık. Doğruca evlerimizin yolunu tuttuk. Başkan kazanmıştı. Adalının tek gelir kaynağı olan fıstıklardan hiç kimse pay alamayacaktı. Üstüne üstlük adamlar o kadar kararlıydı ki sonunda evlerimiz bile elimizden gidebilirdi. Bir tarafta parasız kalma ve evlerimizi kaybetme korkusu, öteki tarafta turizm cennetine dönüşecek adamızda zengin olma hayali vardı. Annem de hiç konuşmuyordu. Kötülüğün her yerde galip geldiği ve iyiliği ezdiği yolundaki inancı bir kez daha doğrulanmıştı. O akşam bir duyuru daha geldi evlerimize. Hepimiz ertesi sabah 8'de martılara karşı savaşmak üzere meydanda toplanmaya çağrılıyorduk. Barış ve sevgi dolu adamızda bir gün bir savaşa çağrılacağımız hiç aklıma gelmezdi. Ama bu da olmuştu işte. Duyuru ayrıca adalı tüm yetişkinlere silah dağıtılacağını belirtiyor, kadın erkek herkesin pantolon ve bot giymesi talimatını da içeriyordu. Uzun süre evlere dönmeyeceğimiz için yanımıza su ve fazla olmamak şartıyla bir miktar yiyecek alabilirdik. Şapka ve güneş gözlüğü takılması da tavsiye ediliyordu. Gece yatakta annemin sessizce ağladığını duydum. Sonra yanıma geldi. Uyumadığımı görünce yatağıma oturup sessizce başımı okşadı ve adayı terk etmemizi önerdi. Gidelim buradan canım dedi. Artık burası son ada değil, savaş alanı. Baban iyi ki bunları görmedi. Senin de bu şiddete tanık olmanı istemiyorum bir tane. Nereye gidebiliriz ki dedim. Artık her yerde şiddet var. Gazetelerde gördüm. Burada martı öldürülüyorsa orada da insan öldürülüyor. Bunları bilmediğimi mi sanıyorsun anne? Her şeyi anlayabilecek kadar büyüdüm. Geldiğimiz şehirde bizi daha iyi bir yaşam beklemiyor. Adadan kaçarak beni savaştan koruyamazsın. Burada kalıp mücadele etmeliyiz. Adamızı kurtarmalıyız. Annem cevap vermedi. 11. Ne garip, mücadele martılarla başlamıştı ama sanki insanlar arasındaki bir kavgaya dönüşüyordu. Ne kadar acı olursa olsun şunu itiraf etmeliyim ki bu kavga adaya bir canlılık getirmişti. Bu sırada martılar ne durumdaydı, ne yapıyor, yaralarını nasıl sarıyorlardı bilemiyorum. Olaylar olmadan önce de zaman zaman düşünür, kendimi bir martı yerine koyarak adayı onların gözüyle seyretmek isterdim. Acaba gökyüzünden baktıkları zaman aşağıda yürüyen, konuşan, yemek yiyen insanları nasıl görüyorlardı? Annem yanıma gelip bana sıkıca sarıldı. Birlikte evden çıkıp yavaşça yürümeye başladık. Sabah olmuş, güneş adayı ışığıyla yıkamaya, deniz yüzeyini ayna gibi pırıl pırıl parlatmaya başlamıştı. Yapraklar gece oluşan çile daha da yeşil görünüyordu. Sabah sisi yavaş yavaş dağılırken merak içinde uzaktan iskeleyi izlemeye koyulduk. Önce başkanın botta yaşayan adamları çıktı meydana. Sonra bir numara, ardından bazı komşularımız geldi. Adalılardan 18 kişi saydık. Daha sonra kimse gelmedi. Zaten gelenler de tedirgin tedirgin çevreyi süzüyor, bir fırsat çıksa da oradan tüysek der gibi bakınıyorlardı. Sonunda başkan da geldi. Onlara bir konuşma yaptığını gördük. Adamları herkese silah dağıttı. Sonra yürümeye başladılar. Siyah gözlüklü adamlar önden gidiyordu. Başkan onların hemen arkasındaydı. Adalılar ise yorgun bir askeri birlik gibi izliyordu onları. Belli bir uzaklıktan biz de peşlerine düştük. Tam üstümüzde uçan iki martıya bakıyordum ki dayımın sesini duydum. Tepeleri tıraşlanmış ağaçlık yolda birliğinin önüne çıkmış, durun diye haykırıyordu. Durun, buradan bir adım öteye gitmenize izin vermiyorum. Başkan bu akıl almaz cesaret karşısında şaşırmış bir halde, sen de kim oluyorsun diye sordu. Bir adalı olarak bu kıyıma karşı çıkıyorum. Adamlarım canını yakmadan çekil kenara. Çekilmiyorum, martıları öldürmenize izin vermeyeceğim. Sana ne martılardan be adam? Bak, adanın sahibi bizimle. Bu adanın asıl sahibi martılardır. Bizden binlerce yıl önce gelmişler buraya. Ama onlar vahşi. Hiç vahşiden ada sahibi olur mu? Onlar vahşi de siz medeni misiniz? Elbette, her şeyin sahibi medeniyettir. Vahşiler orada kaç bin yıl yaşarlarsa yaşasınlar, sahip sayılmazlar. Martılar bu adanın sahibidir. Hayır efendim, martılar bu adanın düşmanıdır. Çekin şunu yolumun üstünden. Başkanın emri üzerine, zaten kendilerini zor tutan iki adam, dayıma doğru atılarak onu kıskıvrak yakaladılar. Dayım durmadan debeleniyor, ellerinden kurtulmaya çalışıyordu. Sonra başkanın adamlarına bu bozguncu adamı bir yere kapatın dediğini duydum. Dayımı iki kolundan tutarak sürüklediler. Annem peşlerinden gitmeye, dayımı kurtarmaya çalıştı. Ama bu boşuna bir çabaydı. Biz de geri dönüp başkan ve yanındakilerin peşine düştük ve ne yazık ki bir gün önce gördüğümüz kıyımın daha büyüğüne tanık olduk. Martılar yine çığlık çığlığa uçuyorlardı. Yumurtalarını bırakıp bir an havalandıktan sonra içgüdüleriyle geri dönüyor ve silahlardan çıkan kurşunlarla vuruluyorlardı. Geride uçuşan tüyler bırakarak denize düşüyorlardı. Yavrularını koruma çabaları onları öldürenlerin eylemlerini daha da canavarca kılıyor, insanın gözünden yaş getiriyordu. Adalıların çoğu boşa silah atıyor, martıları vurmamaya çalışıyorlardı. Böylece kumsala kadar ilerlediler. Yer gök martı çığlığına kesmişti. Her zamanki haykırışlarına benzemiyordu bunlar. Çığlıkları yüreklerimizi yakıyordu. Eskiden annem ve babamla denizin dalgalı olduğu günlerde kıyıya oturur, yavru martıların salınışını seyretmeye doyamazdık. O bebek martıların kabaran dalgalara binip bir beşikte sallanır gibi kendilerini bırakmalarına bayılırdık. Bir ara kıyıda gözüme dilsiz arkadaşım ilişti. Diğer gruptan epey uzakta, tek başına yere çömeliyor ve kalkıyordu. Ne yaptığını tam olarak göremiyordum. Bir süre sonra martıların adadan uzaklaştıklarını fark ederek şaşırdım. Sanki toplu bir karara varmışlar ya da emir almışlar gibi birden yön değiştirdiler. Yumurtalarına hamle yapmaktan vazgeçip adanın batısına doğru uçtular. Ortada hiç martı kalmadı. Sesleri de duyulmaz oldu. Adaya tam bir sessizlik çöktü. Başkan ve çevresindekiler hiç ummadıkları bu sessizlik karşısında silahlarını indirmekten başka çare bulamadılar ve başladılar vahşi bir sevinçle yumurtaların üstünde dolaşmaya. Adalılar bu işte de gönülsüz davranıyor, hiç yumurta ezmiyorlardı. Artık orada yapacak işimiz kalmamıştı. Üzüntüyle yürürken bir evin önünde toplanmış küçük bir kalabalık gördük. Gitar ve flüt çalan müzisyenleri dinliyorlardı. Müzisyen abilerim enstrümanlarıyla daha çok sakin ve bazen neşeli ezgiler çalarlardı. O akşam çalınan müzikteki çığlık ifadesini, yürek acıtan ezgiyi ilk kez duyuyordum. Bu arada sevgili dayıcığım, aklıma senin bütün bunları bize daha önce söylediğin, hepimizi uyardığın geldi ve kendimi çok suçlu hissettim. Ne diyebilirim, beni affet. Sana bütün kalbimle seslenmek istiyorum sevgili dostum, ustam, dayım. Beni affet, beni affet, affet. 12. O hüzünlü olayın ardından bahçemizde oturmuş, durmadan başkan niye bu kadar kötü diye düşünüyordum. Bakkalın arkasındaki odunluğa kilitlendikten sonra akşamüstü salıverilen dayım da bizimleydi. Adanın ilk tutuklusu olmuştu. Annem az önce benim aklımdan geçen soruyu sanki kendi kendine konuşur gibi sordu. Bu adam niye bu kadar kötü? Hiçbirimiz ses çıkarmadık. Gece sessizdi. Martı çığlıkları duyulmuyordu. Adada çıt çıkmıyordu. Acaba başkan planında başarılı olmuş ve bütün martıları adadan kovmuş muydu? Niye o gün öğleden sonra ya da akşamüstü hiç uçan martı görmemiştik? Sanki her zamanki adamızda değil de yabancı bir diyardaydık. Dayım üzerimize çöken sessizliği bozdu. Bu adam çok korkuyor. İşte neden kötü olduğunun açıklaması bu. İçindeki büyük korku. O bir diktatördü. Tüm ülkeyi baskıyla, şiddetle ve insanları korkutarak yönetirdi. İnsanlar onu sevmediler. Demokratik bir şekilde seçmediler. Ve işte bu yüzden de düşmanları oldu. Adamıza da düşmanlarından, yaptığı kötülüklerin sonuçlarından kaçmak için geldi. Dayım bize başkan hakkında bildiklerini anlatmaya devam etti. Başkan yoksul bir ailede büyümüş, zor günler geçirmiş, yardımlarla okumuş, evlenmiş. Askerlikte yükseldikten sonra da devlet başkanlığına getirilmiş. Herkesi devletin düşmanı olarak kabul ediyor, her sorunun savaşarak çözüleceğini sanıyormuş. Özgür ve barış dolu bir ülkeyi akla almıyor, halk çok sıkı kurallarla denetlenmezse karışıklık çıkıp ülkenin içine düşmanlar karışır sanıyormuş. Şimdi bu fikirlerini bizim adamıza da uygulamaya çalışıyordu. Baksanıza, yıllardır neşeyle bir arada yaşadığımız martıları bile bize düşman etmişti. Ve bunun tek nedeni para ve güç hırsıydı. Bir süre sonra annemle dayım komşularımızdan konuşmaya daldılar. Komşularımızın az da olsa bir bölümü başkanın tehditlerine dayanamayarak onun yanında yer almıştı. Ama bu işe gönülsüzce katıldıkları belliydi. Martıları ateş etmemişler, yavruları öldürmemişler, kayalıklardaki yumurtaları kırmamışlar, sadece orada bulunmuşlardı. Ayrıca adalıların çoğu da tehditlere kulak asmayarak bu kıyıma katılmamıştı. Babam aklıma gelmişti yine. Keşke şimdi burada olsaydı. Bize, anneme ve dayıma yardım ederdi. Adamızı bu kötü yürekli başkandan kurtarmak için bir yol bulurdu mutlaka. Son adayı öyle çok severdi ki, adada yetişen her bitkiyi, her hayvanı tek tek ezbere bilirdi. Karşılaştığı canlıları sevip okşardı. Bana onlarla ilgili kimi zaman komik hikayeler ya da efsaneler anlatırdı. Kimi zaman da bilimsel bilgi bombardımanına tutardı kulaklarımı. Ben de dayanamayıp her defasında Google-matik devreye girdi yine diyerek kızdırırdım onu. O güzel uzak hayallerden uyanıp tekrar annemle dayımın konuşmasını dinlemeye başladım. Dayım bize ders verir gibi, bakın dedi. Başkanın korktuğu tek şey soru. Soru sorulmasından ödü kopuyor. İyi de martıları niye öldürüyor o zaman? Onların başkanın sorguladığı yok ki, diye cevap verdim ben de. Dayım bir an durdu, şaşırdı. Ne cevap vereceğini bilemedi. Sonra mırıldanır gibi, bir yerde kötülük varsa oradaki herkes biraz suçludur diyerek kalkıp evine gitti. Biz de ardından suçlu suçlu baka kaldık. Annem yatmadan önce bana serçe ile avcı hikayesini anlattı. Çok soğuk bir gün serçe ile yavrusu bir dala konmuş. Biraz sonra bıyıkları buz tutmuş ve gözleri soğuktan yaş içinde bir avcının yaklaştığını görmüşler. Serçe yavrusu, bak anne demiş, ne kadar merhametli bir adam, gözleri yaş içinde. Anne yavrusunun ses çıkarmaması için uyarmış. Sen onun gözündeki yaşa değil, elindeki kana bak demiş. Annemin bana bu hikayeyle ne demek istediğini biliyordum. Biz, yani tüm ada halkı, ne serçe kadar saftık ne de avcılarla başa çıkma gücüne sahiptik. Başkanın yaptığı kötülükleri görüyor ama buna ses çıkarmıyorduk. 13. O gece sabaha doğru ada tarihindeki ilk martı hücumu başladı. Evde bomba patladığını sanarak büyük bir panikle yataktan fırladığımızda henüz bunu bilmiyorduk. Uyku sersemi, sesin geldiği oturma odamıza doğru koştuk. Sabah serinliği yüzümüze çarptı. Cam kırılmıştı. Işığı açınca odanın ortasında kanlar içinde bir martı gördük. Ölü martının görüntüsü korkunçtu. Denizdeki ölü martıları ya da daha önceleri sahilde ölmüş olanları görmüştük. Ama bu bambaşkaydı. Çünkü evimizin içindeydi. Kanepenin hemen önünde yatıyordu. Annem bana sarılmış tir tir titriyordu. Şaşkınlığımızı atlatır atlatmaz dışarıdan sesler ve çığlıklar geldiğini fark ettik. Camlar patlıyor, kiremitler kırılıyor, martı sürüleri çığlık çığlığa haykırıyordu. Kırılmış camdan biraz başımı uzatmaya cesaret ettiğimde dünyanın bütün martıları bizim adaya toplanmış gibi geldi. Havada uçmuyor da adeta bir bütün olarak oradan oraya akıyorlardı. Sabahın alacakaranlığı beyaza kesmişti. Martıların çığlıkları neredeyse kulaklarımızı sağır ediyordu. Evlerden haykırışlar yükseldiğini duyduk. Bu arada bizim evin çatısında da sesler gelmeye başladı. Sanki birisi dama çıkmış kiremitleri kırıyordu. Sabah olduğunda bütün bu martı hücumunun bir parçası olduğunu anlayacaktık. Sahilden aldıkları büyük taşları yüksekten evlerin çatılarına bırakıyorlardı. Ve bu taşlar gittikçe hız kazanarak kurşun gibi düşüyorlardı kiremitlerin üzerine. Martıların çok akıllı ve örgütlenebilen bir tür olduğunu okumuştum. Ama bir kısmının kiremit kırma, bir kısmının insanlara saldırma işine ayrıldığını, bazı martıların ise intihar saldırısı yapma görevini üstlendiğini anlayınca gördüklerime, duyduklarıma inanamadım. Adalılar ve onların yaşadıkları evlere karşı düzenli, iyi planlanmış, akıl ve fedakarlık gerektiren bir saldırı yapıyorlardı. Bazı martılar çok yüksekten evlere doğru pike yapıyor, hızla camlara vuruyorlardı kendilerini. Bu çarpma bir bomba etkisi yaratıyordu. Martı ölürken çarptığı evlerde de camlar patlıyor, büyük bir panik ve korku baş gösteriyordu. Martı hücumu başladıktan sonra duyduğumuz silah sesleri de bir süre sonra kesilmişti. Dayımı çok merak etmiştik ama korkuyorduk. O gün dışarı çıkamadık, kimseyle de haberleşemedik. Martı hücumu aralıklarla devam etti. Kırılan camın üstüne perde gererek örtmeye çalıştık. Diğer camları da elimizden geldiği kadar kumaşlarla kaplayıp dolapları dayayarak güvenli bir hale getirdik. Annem bunları yaparken sürekli söyleniyor, beni bu tehlikelerin ortasında bıraktığı için sürekli kendini suçluyordu. Evimizi biraz daha topladıktan sonra en güvenli yer olan annemin yatak odasına kapandık. Martıyı unutmuştuk. Başımıza gelenler bizi o kadar şaşırtmıştı ki doğru dürüst düşünemiyorduk bile. Sadece bir şeyin farkındaydık. Martıları suçlamak aklımıza bile gelmiyordu. Buna karşılık bu dertleri başımıza açan başkana duyduğumuz öfke artıyordu. Ayırım sonu. Sayfa 120.